Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa tek parti döneminden çok partili hayata geçiş sürecini 1945 sonrası itibariyle ayrıntılı, zaman zaman farklı tarihlere atıfta bulunarak ele alıyoruz, konuşuyoruz. Bilhassa bu çok partili hayata geçiş süreciyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki değişiklikler, tek parti yönetimi ve tek parti olmaktan kaynaklanan devletçi katı anlayışın yumuşamaya başlaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde kurultaylarla devam eden reform hareketleri, yine rejimin kendi içerisindeki bu tek parti yönetiminden kaynaklanan katılıklardan uzaklaşması, bilhassa ekonomide daha liberal bir takım gazetelerdeki hürriyet taleplerini karşılayan rejimin liberal hürriyetler bakımından da genişlediği bir dönem söz konusu. Keza bunları dile getiren ve aynı zamanda muhalefet olarak bunu mutedil bir şekilde, meşru bir şekilde, makul bir şekilde yerine getiren Demokrat Parti'nin giderek güç kazandığı bir dönem söz konusu bu dönemde. 46-50 yılları arasında bu geçiş dönemini mütakiben 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de siyasi tarihimizde ilk defa yöneticilerini serbest, gizli oy, açık tasnifle, böylece serbest, adil bir seçimle seçmiş oluyor Türkiye ve iktidar da barışçı bir şekilde devredilmiş oluyor. Bu fevkalade önemli, kıymetli bir husus. Bugün Türkiye'de demokrasinin daha da derinleşmesine, başka ülkelere mukayese edildiğinde avantajlı hale gelmesine bu dönemin ciddi katkısı var. Keza bu dönem de kendiliğinden ortaya çıkmıyor. 19. yüzyıldan itibaren Türkiye'nin anayasal devlet olmak için meclis ve seçim çalışmaları için gayret sarf ettiğini, bu hususta mahalli idareler seçimlerinden ülke seçimlerine, meclisine, anayasaya, bir takım hak ve hürriyetlerin ilanına, matbuatta farklı fikirlerin, ekollerin oluşacağı serbestlik ve tartışmalara giderek ikinci meşruiyetten sonra dernek ve partilerin kurulmasına kadar uzun bir tarihi var. Bunun da altını çizmek lazım. Bu uzun tarih sayesinde de zaten 20. yüzyılın başındaki o çok totaliter, otoriter rejimlerden Türkiye uzak duruyor. Türkiye'nin içerisinde bu otoriter, totaliter rejimlerden etkilenen ve Türkiye'nin de böyle olmasını, böyle yaparak hızlıca kalkınacağını, işte iç meseleler yaşamayacağını iddia eden gruplar var. İşte mesela Kadro Dergisi diye bir dergi var. Bunlar esas itibariyle demokrasi dışında katı bir rejimi savunuyorlar. Buna benzer başka örnekler de bulmak mümkün ama netice itibariyle bu bahsettiğimiz tecrübe ve bu tecrübeye sahip idarecilerin varlığı, işte hem Mustafa Kemal hem İsmet İnönü, işte Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi isimleri artırmak mümkün, işte Ahmet Ağaoğlu gibi fikir adamları, siyaset adamları bu tecrübelerin ışığında Türkiye'nin o modern dönemin otoriter totaliter rejimlerine savrulmasını engelliyorlar. Bu önemli tabiatıyla. Bu önemli çünkü geçiş sürecini de daha kolay yaşamamızı mümkün hale getiriyor. Siyaset adamlarının, fikir adamlarının, devlet adamlarının bu tecrübesi. Şimdi bu Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını mütakiben 27 Mayıs darbesiyle bürokrasinin yeni demokratik döneme reaksiyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabırsız muhalefet anlayışı neticesinde bu aynı zamanda Demokrat Parti'nin de bütün bunlar karşısında tecrübe eksikliğinden kaynaklanan bocalamaları 27 Mayıs darbesini başarılı olmasına yol açıyor. Darbeyi mütakiben 61 anayasasıyla çoğunluğun yönetme hakkına bürokratik kurumlar ve bürokratik zümreler ortak edilmek isteniyor. Yani bir yandan seçim olacak, bir yandan da onlar ortak olacaklar, denetleyecekler. Hatta zaman zaman denetlemenin ötesinde ellerindeki Anayasa Mahkemesi yargı imkanlarıyla çoğunluğun yönetme hakkını ellerinden alacaklar. Hatta bu da yeterli gelmezse işte bir takım illegal yol ve yöntemlerle darbe yolu da açılmış olacak. Böyle bir durum ortaya çıkıyor 61 Anayasası'ndan sonra. Cuntalar harekete geçiyor. 27 Mayıs darbesiyle beraber ordunun içerisinde cuntaların kaynadığını görüyoruz. Darbe aynı zamanda bizzat orduya karşı da yapılmış bir darbe. Orduda general rütbesindekilerin %50'sinden çoğu, albay rütbesindekilerin %50'sinden çoğu, böyle üst düzey subayların önemli bir kesimi ordudan tasfiye ediliyor. Ve ordudaki bu subayların tasfiyesi için tazminatı da Amerika Birleşik Devletleri finanse ediyor. Ama dediğimiz gibi bu orduya hani sadece bu zararla kalmıyor 27 Mayıs'ın zararı. Ordu içerisinde hemen bu Milli Birlik Komitesi'ni mütakiben cuntalaşma devam ediyor ve 61 yılına geldiğimizde hatta 61 yılı içerisinde cuntalar Milli Birlik Komitesi'nin üzerinde tahakküm kuracak hale gelmiş. Zaten Milli Birlik Komitesi kendi içerisinde malum parçalanıyor. 14'ler 13 Kasım'da tasfiye ediliyor ama ordunun dışında başka cuntaların oluştuğunu, giderek bunların içerisinden Silahlı Kuvvetler Birliği denilen bir yapının hakim olduğunu görüyoruz. Silahlı Kuvvetler Birliği çok daha geniş, bütün orduyu içine alan bir junta. Bu da tabiatıyla orduyu tamamen siyasetin içine bulaştıran, kendi işlerini profesyonelce yapmaktan giderek uzaklaştıran, her bakımdan orduya zarar veren gelişmelerin önünü açıyor. Cuntalaşma netice itibariyle 9 Mart 1971'de Orta Doğu'daki Baasçı rejimlere benzeyen bir tek parti rejimi, devrimci bir tek parti rejimi, seçimlerin olmadığı, parlamentonun bu manada serbest basının olmadığı bir, bugünden baktığımızda bu Kaddafi'nin, Hafız Esad'ın, Saddam Hüseyin'in kurduğu Baas rejimlerine benzeyen asker hakimiyetindeki bir tek parti rejimi kurmak isteyen bir juntanın güçlü bir şekilde darbe teşebbüsüne girdiğini görüyoruz 9 Mart 1971'de. Askerlerin yanı sıra bunun içerisinde okuryazarlar, aydınlar, akademisyenler, bürokratlar var, gazeteciler var. Eski Milli Birlik Komitesi içerisinde yer alan, yani 27 Mayıs darbesini yapmış olan bazı isimler var. Bütün bunların bir araya geldiği ve bunlar demokrasiye, çok partili hayata, çok açıkça hürriyet rejimine karşılar. Otoriter bir, hatta totaliter bir rejim istiyorlar. Bu darbe teşebbüsü içlerine sızdırılan Milli İstihbarat görevlisi tarafından deşifre ediliyor. Yetkililere, ordu üst yönetimi, MİT'e bildiriliyor ve ordu üst yönetimi Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bilgiler çerçevesinde bu darbe teşebbüsünü bastırıyor. Ama bu darbe teşebbüsünü bastırırken kendileri başka türden yeni bir darbe yapıyorlar. 12 Mart 1971 muhtırası adıyla tarihe geçen bir darbe gerçekleşiyor. Bu muhtıranın özelliği ordu içerisindeki bu 9 Mart cuntasını tasfiye etmek, diğer yandan bu anayasada işte öngörülen bazı hususlarda revize etmek 27 Mayıs anayasasını. Diğer yandan da 27 Mayıs'ta darbecilerin ortaya koyduğu reformları hayata geçirmek. Bunun için de meclisi açık tutuyorlar ama mecliste kendi istedikleri hükümetlerin kurulmasını temin ediyorlar. Diğer siyasi partilerin fonksiyonu, işlevi bu açık mecliste İşte darbecilerin hükümetlerine destek olmaktan ibaret. Neredeyse 71 ile 72 arasında 2 yıl böyle hükümetler sürüyor. Bu hükümetlerin şöyle bir iddiaları var. Çok partili hayatın, demokrasinin getirdiği siyasi tartışmalar içerisinde gerçek reformlar yapılmıyor. Biz bu gerçek reformları yapacağız. Halbuki reform dedikleri her şey siyasetin konusu, siyasi tartışmalar konusu. Nitekim bu reform iddialarının hepsi boşa çıkıyor. Hayata geçmiyor. Toprak reformundan bilmem başka şeylere kadar o şöyle bir plan yapıyorlar. Acilcilik kendilerince bu tür siyasetin, demokrasinin, hukukun icap ettirdiği usullere, zamana, süreçlere riayet etmeden her şeyi bildikleri varsayımıyla hızlıca yaparlarsa Türkiye'nin hızlıca kalkınacaklarını varsayıyorlar. İşte darbecilerin, cuntacıların sadece Türkiye'de değil dünyada da buna benzer düşünceler içerisinde olduğunu ve tamamının da başarısız olduğunu biliyoruz. Netice itibariyle bir toplum böyle her şeyi bildiğini iddia eden bir kesimin acil, acul böyle hamleleriyle bir yere varamıyor. Nitekim bu iki yılda Türkiye ciddi anlamda kaybetmiş durumda. Bu iki yılın çok ciddi tahribatı var siyasi sistemimiz, devlet üzerinde 27 Mayıs'ta olduğu gibi. Meşruiyeti fevkalade zedeliyor değerli dinleyiciler. Bu meşruiyetin zedelenmesi netice itibariyle demokrasiye, hukuka, devlet nizamına inancı sarsıyor. Ondan sonraki fasılda özellikle 74 afından sonra bu 9 Mart cuntasının içinde yer alan Marksist-Leninist kesimler ve eski darbecilerin, cuntacıların dahil olduğu şiddet kampanyasıyla karşı karşıya kalıyor Türkiye. 75'ten itibaren giderek artan ölçüde bu şiddet kampanyası da yeni darbenin gerekçesine dönüşüyor maalesef. Böylece bir kısır döngünün içine giriyor. Diğer taraftan bu darbe teşebbüsleri ve bunların siyasi partiler üzerinde kurduğu baskılar, siyasi partileri parçalamak, içine müdahale etme gayretleri siyasi partilere çok zarar veriyor. Bu da netice itibariyle demokratik olarak seçilip çözüm üretmesi, memleketin, milletin meselelerine çözüm üretmesi gereken siyasi partileri böyle hani felce uğratmış durumda. Zaten bu tarihten itibaren yapılan seçim sonuçlarında koalisyonlarla yönetilen bir Türkiye ortaya çıkıyor. Bu darbecilerin, cuntacıların 27 Mayıs darbesinin 61 Anayasası'nın temel mantığı da zaten tek başına iktidarı engellemek, bir koalisyon yönetimini ortaya çıkarmak. Buna rağmen seçmen 65 yılında Adalet Partisi'ni tek başına iktidara getiriyor. Adalet Partisi bu 4 yılda ekonomiyi toparlıyor, rejimi toparlamaya gayret ediyor. Fakat cuntacıların, bu yeni kurulan sistemin içerisindeki bürokratik zümre ve kurumların yeni demokratik durumu kabul etmedikleri, halkın tercihlerini kabul etmediklerini görüyoruz. 69'da halk bir kere daha Adalet Partisi'ni tek başına iktidara getirmiş olmasına rağmen cuntacıların teşebbüsleri, şiddet hareketleri netice itibariyle onların yürüttükleri propagandaların da katkısıyla Adalet Partisi'nin parçalanmasına yol açıyor ve buradan da işte darbeciler kendilerine yeniden bir hava buluyorlar. Darbe teşebbüsünü gerçekleştiriyorlar ve Türkiye bu sarmalın içine düşüyor maalesef. Şimdi bu dönemi 73 yılına gelmiştik, seçimler olmuştu. Bu dönemi biraz daha geniş bir perspektiften görebilmek için, hani biz bütün bunlarla uğraşırken dünyada nasıl bir gelişme var ona bakabilmek için 73 yılının dünya olaylarına kısaca bir bakalım, bunları hatırlayalım. 1 Ocak'ta İngiltere, İrlanda ve Danimarka Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi oluyor. Avrupa Ekonomik Topluluğu bugünkü Avrupa Birliği'nin öncülüğü, atası diyebileceğimiz bir topluluk. Ekonomik bir topluluk olarak önce işte kömür çelik birliği ile başlıyor, sonra ekonomik topluluğa dönüşüyor ve burada genişleme politikası içerisinde 3 ülkeyi içine almış durumda. 22 Ocak'ta 1963-69 arasında ABD başkanlığı yapan Johnson vefat ediyor. 23 Ocak'ta Paris görüşmeleri sonucu Vietnam'da ateşkes ilan ediliyor. Vietnam Savaşı bu arada bütün dünyayı, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bütün dünyayı etkileyen bir savaş, Soğuk Savaş'ın önemli olaylarından birisi. 5 Şubat'ta Güney Afrika'da 20 bin siyah işçi grevde. Güney Afrika'da ayrımcı, ırkçı bir rejim var ve orada uzun sürecek bir mücadele söz konusu. O mücadele içerisinde grevler söz konusu. 14 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam savaş esirlerini değiştirmeye başlıyor. 22 Şubat'ta İsrail jetleri Libya yolcu uçağına ateş açıyor. 74 kişi ölüyor. 8 Nisan'da İspanyol ressam Pablo Picasso ölüyor. Meşhur biliyorsunuz bir ressam. 17 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri 72 seçimi sırasında Nixon yönetimi yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan Watergate skandalına adı karışan Nixon'ın 3 danışmanı ve bir başsavcı istifa ediyor. Bunu hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanla ilişkili bir grup rakip siyasi partiyi dinliyorlar, takip ediyorlar. Kayıt altına alıyorlar oradaki bürolarını vesaire. Neticede bir devlet içerisinden bir kişi de bunu basına veriyor ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde Watergate skandalı denilen çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. 2 Mayıs'ta Lübnan'da ordu birlikleriyle Filistinli gerillalar arasında başlayan çatışmalarda 29 kişi ölüyor. Burada işte Lübnan, Filistinliler sürüldükçe Lübnan'da duruyorlar ve bulundukları yerlerde de ister istemez, Ürdün'de de daha sonra benzeri şeyler olacak, bir otorite problemi oluyor. Çünkü bunlar silahlı. Diğer taraftan gittikleri yerde de bir devlet nizamı var. Bu aradaki problemler bu tür olaylara sebebiyet verebiliyor. 1 Haziran'da Yunan hükümeti monarşiyi kaldırarak cumhuriyet ilan ediyor. 73 yılındayız. 3 Haziran'da İsrail 3 tutuklu pilotuna karşılık 56 Arap tutukluyu serbest bırakıyor. 7 Haziran'da Willy Brandt İsrail'i ziyaret eden ilk Batı Alman lideri oluyor. Willy Brandt tabi bu dönemin önemli isimlerinden, Almanya için önemli bir isim. Almanya ile İsrail arasında da hani malum bu 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Nazilerin Yahudilere yönelik yaşanan hadiseler dolayısıyla müthiş bir gerilim var ama bu gerilimi ortadan kaldıracak ilişkiler kurmaya başlanmış. 8 Haziran'da General Franco İspanya'yı 34 yıl yalnız başına yönettikten sonra Blanco'yu devlet başkanlığına atıyor. Böylece İspanya'da bu Franco rejiminin sonrasında bir yumuşama başlıyor. Bu daha sonra bir geçiş süreciyle işte demokrasiye doğru evrilecek ama daha uzun yolları var. Tabii Franco rejimi ve İspanya'nın 30'lu yıllarda yaşadığı iç savaşın ne kadar tahrip edici olduğu, İspanya'ya ne kadar zarar verdiği, bu tür iç savaşlarda yurt dışından aktörlerin katkısıyla neler yaşanabildiğini İspanya iç savaşı bize çok ağır bir şekilde göstermiş oluyor. 11 Eylül'de Şili'de yapılan darbe sonucu ordu iktidara el koyuyor. Şili Devlet Başkanı Salvador Allende öldürülüyor. Bu da mesela bu dönemin önemli olaylarından. Burada seçilmiş solcu bir siyasetçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yürütülen bir darbe sonucunda hem devriliyor hem de Allende direniyor ve öldürülüyor. Bu Şili'de bunu müteakiben çok büyük insan hakları ihlalleri oluyor. Devamında bu Orta Doğu'da birçok çatışma söz konusu. Bu arada 20 Aralık'ta İspanya Başbakanı Blanco öldürülüyor. ETA'nın başlattığı bir suikast ve terör faaliyetleri söz konusu. Evet, böylece bununla tamamlayalım. Yani biz bunlarla uğraşırken dünyada da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. 73 yılından devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.